Ayrım 21.
Olayları bu açıdan incelemek gerekiyor. Bu akımlar karşısında verilen tedbirler, özellikle komünist hareketleri ağır kayıtlara bağlamak şeklinde almışlardır. A. 1938'de başkanının adıyla anılan Diz Komitesi, Amerika Aleyhtarı Hareketler Komitesi kurulmuştur. Komite uzun soruşturmalardan sonra yıkıcı faaliyette bulunan kişiler listesi hazırlamıştır. B. 1939'da Head Act kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna göre herkes belli bir fikre sahip olabilirdi. Ne var ki hükümet de bu kişileri, faşist ideolojilere ya da hükümet şeklinde ihtilal yapmayı savunan ve kışkırtan kimseleri bulundukları memuriyetten uzaklaştıracaklar ya da kendilerine bir iş verilmeyecekti. Hatch kanunu aynı zamanda memurların bir siyasi parti yönetiminde ve seçim kampanyalarında aktif bir rol oynamalarını yasaklamıştır. C. 1940'da tedbirler daha da ağırlaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı içinde Amerika Birleşik Devletleri bir savaş hazırlığı şeklinde Smith Act ya da Alien Registration Act'i, yabancıların tescili kanunu çıkarmıştır. Bu kanuna göre aslında yabancı komünistlerin Amerika dışına çıkarılması öngörülüyordu. Fakat bu müeyyide aynı zamanda Amerikan vatandaşlarına da uygulanacaktı. Zor ve şiddet yoluyla hükümeti yıkma fikrini savunanlar ve kışkırtanlar, bu fikre dayanan dernekler kuranlar cezalandırılacaktı. Nitekim kanun uygulanmıştır. Yüksek Mahkeme bu kanunu anayasaya aykırı bulmadığına bir dava dolayısıyla karar vermiştir. D. Taft-Hartley Act de komünistlerin sendikalarda görev almasını yasaklamıştır. Tedbirlere bir süre ara verilmişken, Senatör McCarthy'nin önderliğini yaptığı hareket, kamuoyunu bir çeşit dehşete kaptırmıştır. Smith Act yeterli görünmemiştir. Tedbirleri ağırlaştırma yoluna devam edilmiştir. E. 1950'de McCarran Kanunu ya da İç Güvenlik Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna göre komünist dernek ve partiler, Adalet Bakanlığı'na bağlı bir komisyon tarafından, Yıkıcı Hareketler Federal Kontrol Dairesi, tescil edileceklerdir. Bu daire, bir derneğin komünist olup olmadığını araştıracaktır. Komünistlere bu kanun gereğince birçok haklar tanımamaktadır. Pasaport verilmemek, belli bir süre hapsedilmek, iş verilmemek gibi. F. 1954'te çıkan bir kanunda Komünist Partisi'nin kanun dışı sayıldığı kabul edilmiştir. 1954 Komünist Kontrol Kanunu, Komünist Kontrol Act, kanunlara uygun olarak kurulmuş dernek ve partilere tanınan hakların Komünist Partisi'ne tanınmayacağını kabul etmiştir. Bundan böyle Komünist Partisi'nin Amerika hükümetine karşı yıkıcı olup olmadığını saptamaya gerek kalmamıştır. Aynı kanun partinin ismini değiştirebileceğini de kabul etmiştir. Amerika aşırı partileri, özellikle Komünist Partisi'ni açıkça kanun dışı etmemiştir. Fakat ağır kayıtlara bağlamıştır ve dolaylı bir yoldan çalışmalarına set çekmiştir. Robespierre'in hürriyetin düşmanlarına hürriyet yok prensibine bir dönüşten söz edilebilir. Demokrasiler kendilerini ortadan kaldırma hürriyetinin tanınamayacağını kabul etmiş durumdadırlar. Profesör Doktor Tarık Zafer Tuna'ya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku 3. Bası, sayfa 378 ve devamı. İngiltere hükümeti 1988 yılında koyduğu yasaklamalarla Sinn Féin gibi IRA ile bağlantısı olduğu bilinen ama gene de yasal bir partinin sadece terör değil başka her konuda açıklama yapmasını engellemiştir. Örneğin bu parti kadın hakları, posta hizmetleri ya da eğitim gibi konularda da radyo ve televizyonda temsilcilerini konuşturamıyor. Demokratik açıdan bu uygulamanın tartışmalara sebep olması üzerine İngiltere Kültür Bakanı Peter Brook, teröristlerle yandaşları, demokrasiye saygılı insanlarla aynı yayın haklarından yararlanmamalıdır diyerek yayın yasağını kaldırmayı düşünmediklerini belirtmiştir. Sabah gazetesi Entelektüel Bakış, Terör, Medya ve Sansür İngiltere'de ne durumda? 21.10.1993. Demokrasi aynı zamanda bir kurallar rejimidir. Erbakan ve arkadaşları siyasi partilerin hangi hallerde kapatılacağını düzenleyen ve 1995 yılında anayasamızın 68 ve 69. maddelerinde yapılan değişikliklere kendileri de oy vermişlerdir. Ancak oylarının biraz arttığını görünce ısrarla demokrasilerde siyasi parti kapatılamaz görüşünü savunmaya başlamaları, anayasamızın kurallarına uymayacaklarının başka bir deyişle Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemez temel ilkesi olan laikliğe karşı yıllardır devam ettirdikleri savaşa devam edeceklerinin en güzel delilidir. Verdiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi, demokrasilerde siyasi partiler anayasalarına ters düştüklerinde kapatıldıkları gibi faaliyetlerine kısıtlamalar da getirilebilmektedir. Esasen anayasamız siyasi partilerin kapatılabileceğini kabul etmiştir. Yasal ve anayasal şartlar oluştuğu halde Anayasa Mahkememizin bir siyasi partiyi kapatmaması anayasamızın Anayasa Mahkemesi kararıyla ihlali anlamını taşır. Refah Partisi'nin 14. kuruluş yıl dönümü olan 19.7.1997 tarihinde bu partinin genel sekreteri Oğuzhan Asiltürk, açtığımız kapatma davasına ilişkin olarak binlerce kişiye, "Bir refahçı olarak size söz ve teminat veriyorum. Herkes bu uğurda canını ve malını ortaya koymaya hazırdır. Bu dava şimdi bizden can vermemizi istemiyor. Bu davayı herkese anlatın yeter." Hürriyet Gazetesi 27.1997 diyerek anayasal düzenimize karşı partisinin diğer sözcüleriyle aynı eylem planını benimsediğini vurgulamışsa da ettiği yemine daima sadık kaldıklarını bildiğim Anayasa Mahkemesi üyelerinin gerektiğinde canları pahasına anayasal düzenimizi koruyacaklarından kuşku duymamaktayım. Refah Partisi'nin kapatılması için başsavcılığımızca dava açılmasından sonra konuyu değerlendiren yazarlardan Profesör Doktor İhsan Arsel, "Demokraside parti kapatılamaz diye bir kural yoktur. Çünkü demokrasi denen şey, herkesin bildiği gibi bir özgürlük rejimidir ve özgürlükleri yok etmeyi amaç edinen bir parti kesinlikle kapatılır. Eğer siyasal bir parti, inanç bağnazlığına bayrak açmış olarak temel özgürlüklere göz dikmişse, örneğin şeriat heveslisi olarak laik cumhuriyeti yıkmak niyetindeyse kapatılır. Cihat sözcüğünün kaypak anlamlarından yararlanarak kendisini İslami cihat ordusu olarak ilan etmişse kapatılır. Dini politikayı araç edenlere, örneğin biz şeriat hukukuna bağlıyız ve iktidara geldiğimiz zaman bu hukuku uygulayacağız biçiminde laf edenlere ya da bu siyaseti gerçekleştirme uğruna kan dökülecektir diyerek bu politikanın taktiğini çizenlere kanat açmış bir parti kapatılır. Seçmenlerin %21'inin değil de %99'unun oylarına konmuş olsa dahi mutlaka kapatılır. Bu nedenle Refah Partisi liderinin yaptığı gibi, demokrasilerde parti kapatılamaz, parti kapatmak ilkelliktir demek ve halk oylamasıyla iktidar olup laik cumhuriyeti yıkmayı umut etmek, demokrasinin sayı hesabına değil fakat insana saygı esasına dayalı bir yaşam tarzı olduğunu bilmezlikten gelmek demektir. Söylemeye gerek yoktur ki ilkellik bu tür partileri kapatmak değil fakat bu partilerin boyunduruğu altında yaşamaktır. 2500 yıl önceleri eski Yunan'da özellikle Atina'da halk, egemenliğin tek sahibi olarak zaman zaman toplanır, çoğunluk oyuyla kanunlar geçirir, bu kanunları uygulayacak görevlileri ve yönetim işine yüklenecek yetkilileri seçerdi. Kanun demek, yurttaşların iradelerinin oy yoluyla ortaya çıkmış biçimi demekti. Bu kanunlar, devletin ve toplumun gerek iç gerek dış siyasetle ilgili tüm yaşamlarını her yönüyle hüküme bağlardı. Kişilerin günlük yaşantılarının ve özgürlüklerinin bir tek noktası yoktu ki çoğunluk kararıyla buyruklara bağlanmamış olsun. Öylesine ki duygusal tutum ve davranışlar dahi halk çoğunluğunun geçirdiği kanunlarla ayarlanırdı. Örneğin Atina'nın yenilgisiyle sona eren bir savaşta ölenlerin hısım ve akrabalarının ağlayıp sızlayacak yerde tam tersine sokaklarda sevinç göstererek yani gülerek, eğlenerek, şarkı söyleyerek dolaşmaları, buna karşılık savaştan sağ salim dönenlerin ve akrabalarının ise üzüntü belirterek, ağlayıp sızlayarak, mutsuz görünerek dolaşmaları hususu kanun konusu yapılmıştı. Böylece kişiler yapmacık yollardan sevinç duygularını üzüntüye ve keder duygularını da sevince dönüştürmek gibi şaşılası bir zorunlulukta bırakılmıştı. Söylemeye gerek yoktur ki böyle bir sistemi demokrasi olarak niteleme olanağı yoktur çünkü demokrasi demek halkın her şeyi, her istediğini yapabilmesi, kaprislerini dile getirmesi, insanın doğal hak ve özgürlüklerini yok edebilmesi değil fakat kişi özgürlüklerinin güvenliğe bağlanmış olarak var bulunmasıdır. Kişi özgürlüklerini hiçe sayan bir toplumda velev ki halk %99 çoğunlukla karar versin demokrasi diye bir şey olamaz. Nitekim eski Atina'daki rejim demokrasi değil fakat çoğunluk diktatoryasıydı ki kakokrasi deyimiyle tanımlanırdı. Şimdi geliniz 2500 yıllık bir sıçramayla günümüz Türkiye'sine göz atalım. Bir siyasal parti düşününüz ki egemenlik halka aittir, beni halk seçmiştir diyerek bu ülkeyi 1400 yıl gerilere, çöl zihniyetinin göbeğine götürmek ister. Bir siyasal parti düşününüz ki ideolojisinde şeriat yatar ve şeriat dışında hüküm getirmeyi gavurluk sayar. Bir siyasal parti düşününüz ki şeriat gereği olarak İslam'dan gayri inanca yönelmeyi sapıklık ya da müşrikleri ve dinden çıkanları öldürülmeye layık ya da kadını aklen ve dinen aşağılık ve daha buna benzer nice şeyleri makbul saymaktan tutunuz da kişinin gülmesinden eğlenmesine, düşünmesine, yemesine, içmesine, esnemesine, çiftleşmesine, dinini seçmesine ve saymakla bitmeyecek buna benzer her şeyine varıncaya kadar her şeyini zincire vuran, günlük yaşantılarının her noktasını kısıtlayan şeriat verilerini gökten inmiştir diyerek kutsal bilir ve uygulamak ister. Söylenmeye gerek yoktur ki böyle bir partinin demokratik ortamda yeri olamaz. Böyle bir partinin yaşaması değil, mutlaka kapatılması gerekir. Batı demokrasilerinin hiçbirinde özgürlükleri yok etme amacına yönelik bir partiye yaşam olasılığı tanınmamıştır. Cumhuriyet 27.6.1997 demiştir. 1 Temmuz 1997 tarihli Le Monde gazetesinde Paris 8. Üniversitesi öğretim üyelerinden Nora Seni şöyle diyor. Refah Yol hükümetinin iktidardan düşmesinin sadece ordudan kaynaklanmadığını unutmayalım. Bu olayda sivil toplum da örgütlenerek seferber olmuştur. Peki, Türkiye'de bazı yazarların Refah'la Avrupa Hristiyan Demokratları arasında yaptıkları kıyaslama hakkında ne düşünüyor Fransız öğretim üyesi? Refah'la mukayese etmek, Avrupa Hristiyan Demokrat Partilerine hakaret etmek anlamına gelir. Bu partinin misyonu, Cumhuriyet parantezini kapatmaktır. Bu niyetlerini saklamıyorlar. Geçenlerde Paris'e gelen İslamcı basından bir gazeteci, bize Cumhuriyet'e son vermek gerektiğini söyledi. İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan da, demokrasinin refah için bir amaç değil, araç olduğunu söyledi. Refah'ın oyların %20'sini almış olması, bu partiyi demokrat yapmaya yetmiyor. Ve Nora Seni'nin en çarpıcı değerlendirmesine yol açan soru. İslamcılarla ordu arasındaki sürtüşmede Türk aydınının rolü ne oldu? Yanıtı özetle şöyle. Osmanlı'nın mirasını devralan Türk devleti çok merkezcidir. Aydınlar da uzun süre kendilerini devletle özleştirdi. Ama 1980'lerde ve 90'larda bazı aydınlar, Türk toplumunun önemli sorunlarından birinin sivil toplumun zayıflığı olduğunu gördüler ve devletle aralarına mesafe koydular. Bunu yapmak için de devlete karşı olan her şeyi destekleme eğilimine girdiler. Bu süreç içinde Refah'ın totaliter niteliğini ortaya çıkaran göstergeleri tahlil edemeyip gözden kaçırdılar. Yani Nora Seni patolojik bir vakayı işaret ediyor. Geçmişe tepki olarak tüm değerlendirmelerini devlete karşı olmak kıstasından hareketle yapan, bu bağlamda totaliter eğilimleri bile devlete karşı oldukları için destekleyen bir aydın tipini, tabii bu tipe aydın demek ne kadar doğruysa, çiziyor Fransız öğretim üyesi. Ergun Balcı, Le Monde'daki röportaj ve düşündürdükleri 4 Temmuz 1997 tarihli Cumhuriyet gazetesi. Burada Profesör Doktor Toktamış Ateş'in görüşlerine değinmekte de yarar bulunmaktadır. Devlet, rastlantıların bir araya getirdiği insanların oluşturduğu sıradan bir örgütlenme değildir. Devlet, ortak amaçları ve umutları olan insanların oluşturduğu ve çoğu kez kanlı ve zorlu savaşımların sonucunda ortaya çıkabilmiş olan özel bir örgüttür ve devleti kuran insanların ortak amaç ve umutları o devletin kuruluş felsefesini belirler, o devletin ideolojisini ortaya koyar. Ama azınlık ama çoğunluk, bu kuruluş felsefesini değiştirmek hiç kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir. Bu felsefenin, bu ideolojinin değişmesi için önce o devletin tümüyle yıkılması ve tarih sahnesinden silinmesi gerekir. Bu gerçekleşmedikten sonra demokrasinin kuralları içinde ve demokrasi adına bir devletin kuruluş felsefesi ve ideolojisi değiştirilemez. Demokrasinin kuralları içindeler diye, demokrasiyi yok etme arzu ve niyeti içinde olanlara göz yummak, demokratlık değil budalalıktır ve aymazlık içinde olmanın en açık bir görüntüsüdür. Bir ülkenin düzenini belirleyenler, bir devletin kuruluş felsefesini ortaya koyanlar, o ülkeyi, o devleti kuranlardır. Bunların yaptıkları, bir anlamda oyunun kurallarını belirlemektir. Bu kurallar bir kez belirlendikten sonra hiçbir biçimde değiştirilmez. Bunu bir azınlık da değiştiremez, bir çoğunluk da değiştiremez. Türkiye Cumhuriyeti, halk egemenliğine dayanan, laik ve çağdaş bir cumhuriyettir ve misak-ı milli sınırlar içinde bağımsız üniter bir devlettir. Bunlar Türkiye'nin kuruluş felsefesi ve ideolojisini belirler. Bunu hiç kimse değiştiremez. Ve Türkiye'nin sahipleri, bu felsefeye inanan ve onu canı pahasına savunma kararı içinde olanlardır. Profesör Doktor Toktamış Ateş, Cumhuriyet Gazetesi, 10-7-1997. Profesör Doktor Toktamış Ateş'in 19-7-1997 tarihinde yazdıkları ise şöyle. Şeriatçı basınımıza göre Türk Silahlı Kuvvetleri sanki işgal ordusu. Genel olarak tüm silahlı kuvvetlerden söz etmiyorlar ama tek tek isimlere öylesine çamur atıyorlar ki sonunda yıpratılmak istenen gene silahlı kuvvetlerin tümü oluyor. En büyük eleştirileri ise silahlı kuvvetlerin tutumunun milli iradeye ortak çıkması. Refah yolu sona erdiren 28 Şubat müdahalesini antidemokratik bir davranış olarak değerlendiriyorlar. Acaba kendileri pek mi demokratik? Refah Partili önde gelen pek çok siyaset adamı gerine gerine ben demokrat değilim diye nutuk atar, sonra da demokrasiden dem vururlar. Bunlar arasında çok akıllı ve bilgili gördüğüm Dilipak bile sizin demokrasinizden bana ne, ben demokrat falan değilim, ben Müslümanım diye konuşur çoğu kez. Bunun şahidi benim. Görebildiğim kadarıyla Refah kendini dişlerini gösterme konusunda yeterince güçlü görüyor. Gene kendi deyimiyle Güneydoğu'da 3-5 bin PKK'lı ile baş edemeyen silahlı kuvvetlerin Refah'ın milyonlarca yandaşına karşı bir tutum içine giremeyeceğini sanıyorlar. Çok yanılırlar. Laik cumhuriyet ve ülke bütünlüğü söz konusu olduğunda Türk silahlı kuvvetlerinin göze alamayacağı hiçbir risk yoktur. Bu ülkede çıkabilecek bir kardeş kavgası akla gelebilecek en kötü şeydir. Allah hepimizi korusun ve görebildiğim kadarıyla silahlı kuvvetler bu konuda özen içindedir. Ancak bu özeni yanlış yorumlamamak, hele hele ürkme olarak değerlendirmemek gerekir. Oyunun kuralları bellidir. Türkiye, halk egemenliğine dayanan laik ve çağdaş bir cumhuriyettir ve bu felsefeyi hiçbir güç değiştiremez. Demokraside demokrasiyi yok etme özgürlüğü yoktur. Demokrat olmadığını ilan edenlerin de sadece kendileri için demokrasi talep etmeleri yüzsüzlüktür. Hiç kimse ateşle oynamasın, sonu çok kötü olur. Karşılıklı saygı, sevgi ve özgürlük içinde birlikte yaşamayı öğrenmenin zamanı gelmedi mi? Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı şöyle diyor, buyuran buyurana. Sayın Erbakan buyuruyor, parti kapatmak ilkelliktir. Almanya 1950'li yıllarda Komünist Partisi'ni kapattı. Hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 17. maddesine dayanarak. Nazizmin, faşizmin ürünü olarak büyük bir felaketi yaşayan dünya, ateşin elle tutulamayacağını anladı. Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yıkma özgürlüğünün olamayacağını kabul etti. Avrupa'nın insan hakları konusundaki en üst yargı organı şu kararı alalı daha uzun yıllar olmadı. Anlatım ve örgütlenme özgürlüğü sözleşmenin 17. maddesini etkisiz kılmaz. Almanya ilkel mi? İnsan hakları Avrupa Sözleşmesi'ni imzalayan ülkeler ilkel mi? Peki parti kapatmak ilkellik değilse ilkellik nedir? İlkellik, kamuya açık yerlerde sigara içilmesini yasaklayan bir yasa çıkarıp, sonra da yasak yazılarının altında fosur fosur sigara içilmesine göz yummaktır. İlkellik, tek yönlü trafik akışının olduğu sokağa tersten giren açık göze trafik polisinin kayıtsız bir biçimde bakmasıdır. Ve de ilkellik, 21. yüzyıla üç kala toplumu yüzlerce yıl öncesinin koşullarına göre yönetmeye talip olmaktır. Çiller buyuruyor, RP'siz hükümet toplumsal uzlaşmayı bozar. Toplumun %80'i ideolojisine temelden karşı olduğu bir %20'nin insafına terk etmenin adı toplumsal uzlaşma. Laik Cumhuriyet'in Kültür Bakanlığı'nı imamlarla doldurmaya göz yummanın adı toplumsal uzlaşma. Cumhuriyete karşı bir kuşağın devlet eliyle oluşturulması, 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin hasır alt edilmesinin adı toplumsal uzlaşma. Ama toplumun büyük çoğunluğunun üzerinde uzlaştığı bir laik demokratik rejimi yıkmak isteyenleri hükümetten uzaklaştırmak toplumsal uzlaşmaya aykırı. İlkellik herkesi kör, alemi sersem sanmaktır. Bazı iyi niyetli köşe yazarları buyuruyor. RP'yi kapatmazsanız giderek daha da azar, kapatırsanız yer altına iner. Endişeliler, kendilerini de rejimi de bir açmazda hissediyorlar. Çünkü yer altına inmek lafına kendilerini fena kaptırmışlar. Bunu tartışılmaz bir doğru sanıyorlar. Yasalara aykırı davranan bazı milletvekillerinden ve yöneticilerinden ve de partinin onları destekliyor görünmesinden dolayı bir partiyi kapatırsanız ne olur? O partiye gönül verenler sokakta kalıp da ancak yer altında mı yer bulabilir? Eğer demokrasinin bazı kuralları işliyorsa hayır. Ya o partinin yerine bir yenisi kurulur, kapatılmasına neden olanlar cezalandırılır, yeni partide sivriliklere karşı daha duyarlı olmak ve demokrasinin kuralları bulunduğunu unutmamak zorunda kalır. Merkezdeki zıpırlıklardan cesaret alan yerel bıçkınlar da seslerini keserler. Ahmet Taner Kışlalı, Cumhuriyet Gazetesi 22.6.1997. Aynı konuda Yalçın Doğan şöyle yazıyor. Demokrasinin sonbaharından döndük. Aylarca İslami dayatmacılığı yaşadık. Ya İslam ya demokrasi ikilemine sürüklendik. Hızla daha kötüsüne yol aldık. Refah Partisi hastalığa tutuldu. kendini bilmez bir ortak sayesinde sağladığı iktidarla elini uzatsa özlediği düzeni kuracağı inancına kapıldı. Büyük çoğunluk RP'nin amacını gördü. Her geleni etekleyen köpeklerle RP'yi savunma yanılgısına düşen bazı saftil aydınlar hariç. Bu ikinciler RP'yi demokrasi adına savundu. RP'yi savunurken RP'nin sözlerini görmedi. Demokrasi amaç değil araçtır sözüyle sizin demokrasiniz ve ek olarak kan akacak, fıstık gibi olacak sözleri hiç unutulmadı. RP bizim demokrasimiz üzerinden kendi rejimini dayatmaya başladı. Çok kurnaz bir denklem buldu. RP'yi savunursan demokratsın, karşıysan demokrat değilsin. İşte dayatmacılığın ta kendisi. Bu arada dayatmacılığın pratikleri yaşandı. Sincan'da, Erzurum'da, D8 komedisinde, başbakanlık konutundaki yemeklerde ve ayrımlarda, kadrolaşmada saf diller hep aynı tuzağa düştü. Aylarca Hitler'in iktidara geliş biçimiyle RP'nin uygulamaları karşılaştırıldı. Saf diller tınmadı, RP yolundan şaşmadı. Köpekler kemikleri iştahla yaladı. Demokrasi adım adım sonbaharına yaklaştı. Bunu da aşan tehlikeli noktaya gelindi. Demokrasi hesaplaşma gücünü yitirdiği anda, dayatmacılığın doruğunda, uzakta iç savaşın kara bulutları toplumu ürpertti. Yalçın Doğan, Milliyet Gazetesi, 22.06.1997. Profesör Doktor Nur Vergin şöyle diyor. Bunca ayıp ve garabet, milli irade retoriğine sarılarak milleti alaya almak, aba altından gösterilen sopalar, cumhuriyetin bilimum kurumlarıyla kavga bize yeter. Trajikomik rüya kabusa dönüşmeden önce Türkiye'nin demokratik ve de milli uyanışı için ramak kalmıştır. Nur Vergin, Yeni Yüzyıl Gazetesi, 22.06.1997. Profesör Doktor İbrahim Ö. Kabaoğlu'nun bu konudaki düşünceleri ise şöyle. Batı'da faşist ve totaliter partilerin iktidara tırmanışını gerekli kılan ortam ve koşullar, yarım yüzyıl sonra farklı etmenler sonucu başka coğrafi ortam ve koşullarda belirmeye başlamış bulunuyor. Burada ana sorun, din özgürlüğünü kötüye kullanarak özelden kamusala, sosyal alandan siyasi alana taşınmasından kaynaklanıyor.